Ayrım 23, Mum Hala 2, Aziz Nesin, sayfa 288. Tarihsiz. Tohumlar, çiçekler, kokular. Sorumlu. Yeni gelenler, yemek bırakmak, yıkanmak, kural. Okul hazırlığı. Verilen armağanlar nerede? Ziyanlık. Sınav sonuçları. Sema ve Serkan'ın okul durumu. Boyna eğri çocuk, yeni gelenler, düşen meyveler, elmalar ve öbür yemişler, hayvanlar, inekler ağaçları yiyor. İnek ne olacak? Vesile, gülderen, arılar, beyaz boya, tabak altı bardak ve kırılanlar. Tarsus'tan dün para geldi mi? 1800 milyon geldi mi? Paketler ivedi, ders kitapları not defterleri, çuvalla giden eşya. Falsberg, 31 Mayıs 1988 saat 10:25 kahvaltıda. Peep Show kızlarının akıllıları ne yapar? Kaptırmaz eline geçen paraları ite kopuğa. Kaptırsa da birazını koyar zulasına. Falsberg'de bir küçük otel restoran açar, biriktirdiği orospuluk paralarıyla. Bir de herif bulur, hem çalışan hem tokmakçı. Akıllı değilse kendini uyuşturuculara verir, rezil olur. Ne var ki Alman toplumu rezilliği bile bir düzeyde sınırlamış. Ondan aşağı yuvarlanmaya izin vermiyor. VDR, Köln. 11 Haziran 1988 saat 17:44. Saniyeli saatler, saniyeleri ışıkla ya da tık tık sesleriyle bildiren saatler beni çıldırtıyor. Somut olarak ölümü görür ve sesini işitir gibi oluyorum. O zaman içimden saniyeleri bağıran ve gösteren saate, "Yeter ulan yeter, anladık işte öleceğiz," diye bağırmak geliyor. Tarihsiz. Öykünün adı Ölüm Kaçağı olabilir. Ölüm meleğim, Azrail, ecel. Paris'te düşündüm. Öykü. Azrail arıyor, otellere mesaj bırakıyor. Durmadan oradan oraya gidişinin nedeni kaçak olması. Herkes bunu anlamıyor. Bu yaşta bu denli konuşman doğru değil diyorlar. Aslında adam sonsuz ölüm kaçağı ama her sonsuzun bir sonu vardır. Mesaj bırakan Azrail'i merak ediyor. Resepsiyondaki görevliden kadın olduğunu anlıyor. Bir kez de kendisi konuşuyor. 27 Haziran 1988. Paris'te tasarladığım öykü yavaş yavaş gelişiyor. Örneğin öykünün adını şimdi buldum. Sevgili Azrail'im hangisi? Otel resepsiyonuna mesaj bırakan kadınlardan biri yine mesajla randevu ister. Mesaj olarak öykünün kahramanı telefon numarasını verir. Resepsiyona uydurma bir telefon numarası bırakır ama Azrail gerçekten telefon eder. Kahraman güzel kadınlardan hangisi diye merak eder ve anlamaya çalışır. Sevgilisi kadınlar şeytanlaşır. Şeytanla yapılan anlaşmaların güzel yanı insanın onları kiminle iş yaptığını bile bile imzalamasıdır. Her insanın Azrail'i ayrıdır. Aynı biçimde sanmaları yanılgıdır. Kimisininki kendidir. Kimisinin güzel bir kadın ya da... Nesim Vakfı, 27 Ağustos 1988. Yahu bu da yazılmadı mı? Yazıldı. Rüyalarım ziyan olmasına bakıp denetleyeceğim. İzmit, 17 Temmuz 1988. Günün birinde yorgun görünüyorsunuz demekle başladılarsa herkes hep birden yalancı olamaz. İzmit Fuarı 17 Temmuz 1988. Bizi birbirimize yaklaştıran, bizi mutlu eden yoksulluğumuzdu. Ruşen Hakkı. Sayfaya not düşülmüş ve daire içine alınmış. Bu dizeleri Ruşen Hakkı'ya ithaf etmek istemiş olabilir. Vakıf 21 Temmuz 1988. Yanında nice doktor, hemşire, yardımcı olursa olsun, doğuran kadın dünyanın yalnız insanıdır. Ondan çok daha yalnızı en geniş alanlarda en büyük kalabalıkların alkışları önünde konuşan politikacıdır. Bundan da yalnızı idam edilmekte olan insandır. Ölürlerken bütün insanlar yalnızdır ama idam edilen ölenlerin en yalnızıdır. Bütün bu yalnızların en yalnızı yaratıcılığı sırasındaki yazardır. Evet, en yalnızıdır. Çünkü öbür yalnızların içlerinde ne de olsa bir yardım umudunun kıpırtısı bulunabilir. Doğuran kadına hiç kimse yardım etmese bile yumruklarını, dişlerini sıkarak, bağırarak, ağlayarak kendi kendine yardım edebilir. Alandan nutuk veren politikacının kendisini alkışlayan ellerin bir gün yumruklaşmayacaklarını ummak gibi bir umudu vardır. İdam edilmekte olanın son anda bir af gibi, bir deprem gibi ya da başka bir şey gibi bir kurtuluş ümidi vardır içinde. Ölmekte olan insanın da bir umudu vardır. Kendisine bir yardım geleceği umudu. Ya yarattığı sırada yazarın? Onun hiç kimseden hiçbir umudu yoktur. O tek başınadır. Kimse ona yardım edemez. Bu ne trajik bir yalnızlıktır. Ben bu yalnızlığı öyle derinden ve acıyla sık sık duyarım ki. Öyle zamanlarımda sevgilimin gelip beni sessizce ve hiç konuşmadan öpmesini beklerim. Sık sık gelip beni öpüp gitmelidir. Bilirim, bunun da yalnızlığı ortadan kaldıracak hiçbir umut olmadığını ama beklerim bunu. Böyle bir bekleyiş, sessizce, gölge gibi öpmek ve gitmek bir bencilliktir diye de kendi kendimden utanırım. Nasıl olursa olsun böyle bir yardım da görmedim hiç. İşte o zaman dünyanın o en derin yalnızlığı içinde şiire sığınırım. Ancak şiir beni kurtarabilir sanırım. İşte şu anda şöyleyim. Şiire sığınıyorum. Benim şiirim. Benim kendi yalnızlığımdan boşu boşuna kaçma çabalarımdır. Oysa hiçbir şey yaratmakta olan yazarı kurtaramaz. Terk şey dışında. O yarattığı şeyden başkalarına karşı değil, salt kendine karşı memnunsa, mutlu olmuşsa. Şiire tutunmak şiiri. Nesim Vakfı, 31 Temmuz 1988. Sait Faik, yazmasam deli olacaktım diyor. Bu sözü benimseyen öyle çok şair ve yazar tanıyorum ki. Hepsi de yazmasalar deli olacaklarına inanıyorlar. İyi de yazdılar da ne oldu? Delilikten kurtuldular mı sanki? Onlar delilikten kurtulmak için yazmıyor, deli oldukları için yazıyorlar. Hiçbiri yazsalar da delilikten kurtulamıyor. Arada o yazdıkları deli saçmaları kalıyor, işte o kadar. Nesim Vakfı, 9 Ağustos 1988. Bir insanı tanımak iyi mi kötü mü diye düşünüyorum. Bunun düşünülmesi gereken bir sorun olduğunu ancak bu yaşımda anlayabildim. Şu sonuca vardım. Sevmek tanımaktır. Sevdiğim kadınları bir bir gözümün önünden geçirdim. Niçin o kadınları sonradan sevmez oldum? Çünkü onları zamanla yakından tanıdım. Elbet onlar da beni tanıdılar. Evliliklerin sonuna dek sürmemesinin, sürse de mutsuzca süre gelmesinin ana nedeni bu. Eşler zamanla birbirlerini tanıyorlar. Bilerek, bilmeyerek, isteyerek, istemeyerek kendimizi birbirimizden saklıyoruz. Zamanla o sakladığımız çirkin ve kötü yanlarımız ortaya çıkıp birbirimizi tanıyınca artık sevgi de kalmıyor. Örneğin ben onu bu denli yakından tanımasaydım yaşamımın sonuna dek sevecektim. Bu yüzden sevdiğim kadını tanımaktan korkar oldum. Nesim Vakfı, 11 Ağustos 1988. Şimdi sıfır noktası nerenin? Sıfır o hiç olmayan, şimdi o hiç yaşanamayan. Nokta mekanın sıfır noktası. Şimdi zamanın en soyutu. Ne kerte varsa sıfır. Ne kerte varsa nokta. Ki yok o kerte şimdi. Şimdi yok. Sıfırın olmadığı gibi. Noktanın olmadığı gibi. Şimdi bir boyut değildir. Sıfır bir sayı değildir. Nokta bir mekan değildir. İnsanın yarattığı en yetkin buluş. Zamanda şimdi, mekanda nokta, sayıda sıfır. Üçü de öyle bir yok ki. Her var olan da var. 21 Ağustos 1988. İnsan yaşlılığında da delilikler yapar, yapmaz değil. Ama yaşlılıkta yapılan delilikler perakende deliliklerdir. Toptan delilik ancak gençlikte yapılabilir. İnsanın yaşam çizgisini değiştiren o güzelim gençlik delilikleri. Yaşım gereği toptan delilikler yapamıyorsam da yine de perakende delilikler yapıyorum ya. Bu bile yaşamanın avantajıdır. Asıl yaşlılık nedir diye sorsalar artık delilik yapamamaktır derim. Hiç delilikler yapamayacağım gün gelecek diye korkuyorum. Varsın perakende olsun. Bu yaşımda da az çok delilikler yapabiliyorum ya. Ve içimde hep artık hiçbir zaman yapamayacağım toptan delilikler yapma isteği ve özlemi var. Ve hala bu özlemi duyuyorum. Kabuk bağlamış yaranın o dayanılmaz kaşınmasını duyumsar gibi. Nesim Vakfı, 24 Ağustos 1988. Kendimi hiç gizleyemeyen insanım. Klaus Liebe Harcourt, vakıfta geçecektiği fotoğrafları göndermiş. Haziran 1988 sonlarında çekmişti, belki Temmuz başında. Vakıf çocuklarının resimleri hepsi de güzel. Hele küçüklerinkiler ve özellikle Sema'nınkiler. Benim de bu zarfın içine koyduğum 7 fotoğrafım var. Fotoğraflarıma bakıyorum. Korkunç bir şey, korkunç ve çirkin. Fotoğraflarıma bakınca eskiden beri bildiğim bir gerçeği çok daha somut olarak gördüm. Kendimi hiç gizleyemeyen insanım. İçim dışımda, iç yüzüm dış yüzümde. Gerek fizik, gerek normal olarak bütün içim dışıma yansıyor. Elimde değil, kendimi dışa saklayamıyorum. Yüzüm, gözlerim, dudaklarım iç dünyamı ele veriyor. Böyle olmak istemiyorum ama elimde değil. Kendimi başkalarından saklamaya çalıştıkça daha çok ele veriyorum. Bir şeye, küçük bir şeye kırıldım mı, incindim mi, gücendim mi? Yüzümde, gözlerimde, dudaklarımda yansıyor. Ama ben rica etsem, böyle durumlarda 1968 bana elinden oyuncağı alınmış çocuklar gibi yine dudaklarım büküldü derdi. Öyle görünmeyi, kendimi belli etmeyi hiç istemiyorum. Klaus'un resimlerimi çektiği o gün ne kerte yorgun, uykusuz, bezgin, sıkıntılı olduğum fotoğraftaki yüzümden belli oluyor. Belki böyle durumlar her insanın yüzünde yansır ama bende olduğu kertede değil. Anında bakışlarım değişiveriyor. Mutluluğum, sevincim de öyle. Beni bir kadın sevdiğimi ve o kadının bulunduğu toplulukta anlamak öyle kolaydır ki. Gözlerimden serçeler uçuşur. Dudaklarımı kapayamam ve ağzımdan serçeler ötüşür. Klaus'un çektiği bu zarftaki fotoğraflar. Bakıyorum da bu ben miyim diye soruyorum ve yanıtlıyorum. Evet, bu benim. Uyuyup dinlenmiş olsam, mutlu olsam, kendimden memnun olduğum bir zamanım olsa, umarsızlık kaygılarında olmasam, bu fotoğraflardaki çirkin yüz gider, yerine sevimli, dingin, 15 yaş gençleşmiş bir başka yaşlı adam gelir. Vakıf 27 Ağustos 1988. Elini kana bulamaktansa seyretmek çok daha iyidir. Çünkü seyredip yaşamaksa, direnirsek, nasıl olsa düşmanın öldüğünü göreceksin. Vakıf 31 Ağustos 1988. Özdenetim, otokontrol ne demektir? İnsanın her adım, eylem ve devinisinden, hatta her davranış ve düşüncesinden dolayı var olmayan ama insanın kendisinin varsaydığı saygın birisine her an hesap verecekmişçesine kendini sorgulamasıdır. Bu bir tedirginlik yaratır mı? Evet. Ama zamanla buna alışınca tedirginliğin artık tedirginliği kalmaz. Hangi güzel alışma dönemi tedirginlik yaratmaz ki? Müzik, yazın, iyi resim, her türlü sanat ve bilim ve hatta cigaraya, rakıya alışmak bile. Vakıf 2 Eylül 1988. Herkesin ayrı bir tırtılı vardır. İşki insan kendi tırtılını bulabilsin. Ben her yakınlaşan tırtılı, kendi tırtılım sanarak işte bu diye sarılmış ve herkesin de düş kırıklığına uğramışımdır. Şu anda tırtılım sandığım pakize sinem Oğuz. Sen misin o tırtıl? Öykünün adı. Öykü. Bayramoğlu'nda gördüğüm o olağanüstü tırtılı anlatacağım. Heyecanla çağırdıklarımın ilgilenmeyişleri. Benim merak ettiğim şey bu seyrek görülen ve benim 72 yılımda bir kez görebildiğim bu kelebek, bu kalabalık ve kocaman dünyada eşini ve eşi de onu nasıl arar bulur? Bu mucize. Öykü şöyle başlayacaktır. O umudum, onu bulmak umudum hiç tükenmeyecek bende. Bir gün nasıl olsa bulacağım ve onu bulma umudum tükenince de artık ben de tükenmiş olacağım. Ölüm işte budur. O umut bende tükenmedikçe ben de tükenmem, ölmem. 72 yıl bulamadım demek, bundan sonra da bulamayacağım demek değildir. Kesinlikle bulacağım onu, buna inanıyorum. Nerede ve ne zaman? Bu kalabalık insanların arasında. Ey insanlar! Bu denli kesinlikle bulacağıma ve beni bulacağına, buluşacağımıza inandığım, onu bulmaya belki yaşamım yetmeyecektir. Olabilir, onu bulamadan ölebilirim ama bu onun bulunmazlığını kanıtlamaz ki. Ölmeyip de uyanabilseydim yaşamaya, belki ölüm tarihimden bir dakika, belki bir ay, belki bir yıl, belki bir yüz yıl sonra onunla buluşacaktık. Kesin bu. Ey insanlar, ben onunla buluşamadan ölmekte telestim diye siz umutsuzluğa kapılmayın. Siz bulacaksınız, siz buluşacaksınız. Yüz bininiz, milyonunuz, belki de bir milyarınız buluşamayacak. Ama 10 milyarda biriniz buluşacaksınız. Buluşacaksınız ki bu iyilik kuşağı tükenmesin. Niçin 10 milyarda bir siz olmayasınız? İşte o, bu umut olmamak üzere yaşamaya değer ey insanlar. Nesim Vakfı, 3 Eylül 1988. UNESCO'nun Türkçe Görüş Dergisi'nin 30 Ağustos 88 tarihli sayısında Edouard Glissant, René Char başlıklı yazısında şöyle diyor. Günlük olayların gelip geçici eğilimlerinin ve utkularının dışında kalmayı bilen ozanlar, dünyayı çalkalayan köklü devinimlerin tanıkları olurlar. Çoğu kez de bu devinimin kaynağını oluştururlar. Günlük olayların gelip geçici eğilimlerinin ve utkularının dışında kalmak. Bunun üzerinde duracağım. Vakıf 3 Eylül 1988 saat 14.25. Şimdi aklıma geldi. Bu öykü 9 Haziran 1988 tarihli öykü notuyla ilgili. Yaşlı yazarla sekreterinin karşılıklı hainane ve ikiyüzlüce ama içten güncelerinden oluşacak. İkisi de karşılıklı olarak birbirlerinin numaralarını yutmazlar ama yutmuş gibi görünerek yaşarlar. Vakıf 6 Eylül 1988. Çok şey bilmemek çağımızın insanı için doğaldır. Her şeyi bilmek gibi çok şeyi bilmek de gittikçe olanaksızlaşıyor ve daha da olanaksızlaşacak. Ben çok şey bilmediğime üzülmüyorum. Bilmem gereken çok şeyi bilmediğime yanıyorum. Vakıf 6 Eylül 1988. Ah saptayamadım diye üzülüp durduğum o güzel rüyalar. Gecem yine rüyalarla dolu geçti. Tiyatro, oyun. Genco bir oyunumu oynayacağını söylüyor ama anımsayamadığım bir oyunum. Sonra anımsıyorum bu oyunu. Sözde notlarımın arasında unutmuşum. Seviniyorum Genco oyunumu buldu da bir gün oyun kitabım olacak diye. Genco kalabalığa çay vermiş. Benden de çay parası istiyor. Bakınıyorum param yok. 200 lira vermem gerekiyor. Neden Genco çay parasını istiyor diye düşünüyorum. Eh, işi bu diyorum. İş başka, ikram başka. O sıkıntıyla uyanıyorum. Olağanüstü güzel olan rüyam bu rüyamdan öncekiydi. Laledeki evimiz, ama rüyadaki dekoru fantastik biçimde. Yükseltinin üstündeki sedir minderdeyim. Penceremi açıp karşı duvara ayağımı koyup resim yapıyorum. Duvarla pencere arasında yetişmek zor ve altı üç kat. Çok güzel iki elma resmi yapıyorum. O kerte güzel ki elmalar gerçek elmadan ayırt edilmiyor. Elmaların resmini karşı duvarın üstüne koyup odamıza geliyorum. Çok zaman olduğu gibi pöstekilerin üzerine uzanmış olan babama elma resimlerini gösteriyorum. Çocukluğumda da babama yazdığım yazıları, romanları okurdum. Hepsini de çok beğenirdi. Gözlerinin sulandığı oluyordu. Çocukluğumda yazılarımı beğendiği gibi babam resimlerimi beğeniyor. Buraya dek rüyamın olağanüstü yanı yok. Olağanüstü yanı şurada. Güneşte apaydınlık resme bakıyorum. İki elma. Elmanın birinin çürük olduğu resimde de belli. Elma o kerte gerçek elmaya benziyor ki resimdeki çürüğü belli olan elmanın zamanla çürüyeceğini düşünüyorum. Resimdeki çürük elmanın gerçek olan sujesi gibi çürümemesi için ne yapmam gerektiğini düşünüyorum. Vakıf 6 Eylül 1988. Oyun mu, roman mı, öykü mü yazmak daha zordur? Bu soruda daha sorarken bir kandırmaca var. Çünkü bu üçü birbirlerine benzer yanları olduğu için aynı şey sanılan, gerçekte ise benzerlikleri olan üç ayrı şeydir. Genel estetik kuralları içinde olduklarından aynı sayılırsa da, o genel içinde kendi aynı kuralları olduğundan da ayrı şeylerdir. Bu üç yazın dalının üçünün de birbirlerine göre hem zorlukları hem de kolaylıkları vardır. Roman, öykü, oyun. Bu üçü de yazarın yarattığı gerçek dünya kurallarıyla işleyen ama gerçek dünyadan ayrı bambaşka ve kendi yazın kurallarıyla da bağlı yapay bir dünyadır. Roman yazarın yarattığı yapay bir dünyadır. Bu yapay dünya atmosfer tabakalarıyla, yer yuvarlağıyla gerçek dünyanın tıpkısı olan, ayrılığı okurca ayrımsanamayan ama ayrı, kendi sanat, yasa ve kurallarıyla işleyen bir dünyadır. Yazar, yarattığı bu yapay dünyanın içine attığı, yarattığı kahramanlarını burada yaşatır. Yukarıdaki tümcenin başındaki sözcük olan roman yerine oyun ya da öykü koyarsak bir şey değişmez. Roman da, öykü de, oyun da gerçek dünyadan ayrı ama gerçek dünyayı da yadırgatmayan, yadırgattığı zaman da özellikle yadırgatmış olduğu belli olan, ayrı, yazarın yarattığı, kendi yasa ve kurallarıyla işleyen bir dünyadır. Demek üçü de yapay dünya yaratmaktadır. İşte salt bu bakımdan romanın ötekilerden daha kolayca olduğu görülür. Çünkü romanını yaratırken, kurarken yazarın zamanı ve mekanı boldur. Romanı 100 sayfada, 1000 sayfada, birkaç ciltte hatta isterse nehir romanı olarak ayrı ayrı ciltlerde kurabilir. O yapay dünyayı kurarken çalıştığı yer geniştir ve kurmak için de zamanı çoktur. Uzatılmış romandan söz etmiyorum. Yine de roman ne kerte uzun olursa olsun kendi yapısı içinde artıktan arınmış ve sınırlıdır. Oysa öykü ya da oyun yazmada kurmakta yazarın yeri dar ve zamanı azdır. Bu da yer ve az zaman içinde yapay bir dünya yaratmak zorundadır. Oyun bu bakımdan, salt bu bakımdan daha da zordur. Çünkü oyun yazarı kuracağı yapay dünyanın yasaları ve kuralları bakımından daha da sınırlıdır. Buna karşılık romanın da başka bakımlardan öykü ve oyuna göre ayrı zorlukları vardır. Ne bakımdan alınırsa alınsın ama iyi, dört dörtlük bir oyun bana hepsinden daha zor geliyor. Nesin Vakfı 6 Eylül 1988. Ne kaybedersen et. Önemli değil. Çünkü kaybettiklerini yeniden kazanabilirsin. Yeter ki kendini kaybetme. Bir daha kazanamazsın. Bu acı gerçeği bilsek de her an kazanacağımız şeylerle birlikte bir daha kazanamamak üzere kendimizi kaybediyoruz. Hem de hiç ayrımsamadan. İyi ki ayrımsamıyoruz. Yoksa insanların acıyla haykırışlarının yarattığı titreşim dalgalarıyla dünyamız yıkılırdı. Vakıf 7 Eylül 1988. Gençlik, yaşamın tadını almasını bilemeden yaşayan ve yaşamın hep yaşadığı gibi süreceğini sanan insanın ön dönemi. Vakıf, 11 Eylül 1988. Yalçın Doğan'ın Dar Sokakta Siyaset adlı kitabını daha yeni okuyabiliyorum, çıkışından 3 yıl sonra. Kitabın ön sözünde Yalçın Doğan'ın Türk solu için koyduğu tanıma bütün usum ve bütün duygularımla katılıyorum. Şöyle diyor Yalçın Doğan. Gördüğüm şu oldu. Sağ, ayaklarını yere daha iyi basıyor. Her durumda daha kolay uyum gösteriyor. Bunun iyi mi kötü mü olduğunu tartışmasına girmiyorum. Yalnız sol, kavramları tartışırken galiba zaman zaman nerede ve hangi koşullarda yaşadığını unutabiliyor. Kavramlara boğuluyor, gerçeğe uzak düşüyor. Gerçeği yakaladığındaysa bu kez bunun pratiğini bulmakta güçlük çekiyor. %100 katılıyorum. Bu sözleri her Türk solcusu muska yapıp boynuna asmalı ve günde en az 5 kez bu muskayı okumalıdır. Neden böyle olduğunu yazmalıyım. Nedenleri. Tarihsiz. Tatlı Cadı adlı Sudan bir TV dizisinde oynayan çok güzel bir kadın vardı. Ama çok güzel. 14 Eylül 88 gecesi TV'de onun bir filmini seyrettim. 20 yıl hastalıktan uyuduktan sonra uyanan bir kızın filmi. Film rezalet. Önemli olan film değil. O bir zamanların güzel artisti Elizabeth Montgomery'nin ne hale geldiği. Bana müthiş trajik geliyor güzel kadınların yaşlanınca çirkinleşmeleri. İçimden şiirler yazmak geldi. Kimse kendini göremiyor aynaya baksa bile. İşte şiirin bir dizesi şimdi birden usuma geldi. Erlangen, 20 Eylül 1988. Tarihin suçunu coğrafya öder. Irak ve Bulgaristan'daki Türkler, Türkiye'deki Kürtler, Ermeniler. Önlemek için, yarınları kurtarmak için bugün toplumsal suçlar işlememeye çalışmalıyız. Stuttgart, 4 Ekim 1988 Salı saat 11:45. İlle de özgün olmak, kendiliğinden özgünlük değil de özgün olabilmek için kendini zorlamak, yazarı paradokslara ve giderek zıpırlığa ve zırtapozluğa götürüyor. Asıl şaşılası olan yazında zıpırlık ve zırtapozluğun da kendine göre yararının bulunması. Kör satıcının kör alıcısı olur demişler. Frankfurt, 7 Ekim 1988 Cuma. Herkesin bildiği ama incelik diye kimsenin söyleyemediği gerçekler vardır. Örneğin feminist kadınların hemen hepsinin çirkin, mutsuz, erkeksiz ya da erkeksiz gibi erkekle yaşayan kadınlar olduğunu herkes bilir de bu gerçeği o feminist kadınlar incinmesin diye kimse söylemez. Oysa bu gerçek açıklansa hiçbir kadın feminist örgütlere girmeyecektir. Partili kızlar da aşağı yukarı böyle. Tarihsiz. Eylül-Ekim 88'de Erlangen'a internet için gittiğimde ilk olarak gördüm dilencileri. Biri hem kendine hem köpeğine istiyordu. Zum Essen, yemek için. Faşist olmaları için her türlü koşulları var. Faşizm, insanın birey ve toplum olarak kendini aşırı beğenmesi, herkesten üstün görmesidir. Bunun doğal sonucu olarak başkaları aşağı ve aşağılık görülür. Perfeksiyonun doğal sonucu ki aynı zamanda başının belasıdır. Ya biz Türkler şimdiki karakterimizle onların olanaklarına sahip olsak? 23. ayrımın sonu, sayfa 301.